Ayrım 19.
Kesinlikle bildiğim bir şey varsa şudur. İnsan ekmek yaparsa kibar olamıyor da bira yaparsa, şarap yaparsa ille kibar sayılıyor. Çevrene alıcı gözüyle bak, sen de göreceksin. Beri yandan birahane işleten kişi kibar sayılamıyor, değil mi? Kesinlikle hayır diye Herbert yanıt verdi. Ama birahaneler kibar beyefendileri işletebiliyorlar. Her neyse. Bay Havisham çok zengin, çok da kibirliymiş. Kızı da öyle. Miss Havisham babasının tek çocuğu muymuş diye sordum. Dur bir dakika, şimdi oraya geliyorum. Yok, Miss Havisham babasının tek evladı değilmiş. Bir de üvey erkek kardeşi varmış, çünkü babası yeniden gizlice evlenmiş. Aşçısını almış yanılmıyorsam. Hani pek kibirliydi? Kuzum Hendelciğim elbet kibirliymiş. İkinci karısıyla gizlice evlenmesi de kibrindenmiş ya. Her neyse, doğallıkla kadıncağız günün birinde ölür. Korkarım Bay Havisham yaptığı işi kızına ancak kadın öldükten sonra açar. Ondan sonra da bu kadının olma oğlu aile içerisindeki yerini alarak o bildiğin köşkte oturmaya başlar. Büyüdükçe baskısız, dik kafalı, saygısız hovardanın biri olup çıkar. Kısacası tam bir hayırsız evlat. Bir gün artık canına tak diyen baba oğlunu evlatlıktan reddeder. Ne var ki ölüm döşeğinde yumuşar, ona güzel bir miras bırakır ama kızına bıraktığı gibisini değil. Buyur bir bardak şarap daha al. Kusura bakmazsan şuna değinmeliyim ki toplum dediğimiz şey bizden ille çok aşırı tutumlu olarak bardağımızı sonuna dek bitirmemizi beklemez. Bu yüzden kişi şarap içerken bardağını burnuna geçirmese de olur. Anlattığı öyküye kendimi çok kaptırdığımdan şarabımı böyle dikip dururmuşum meğer. Ona teşekkür ederek özür diledim. Herbert bir şey değil diyerek anlatmasını gene sürdürdü. Miss Havisham böyle genç yaşında büyük bir mirasa konunca onunla evlenmeyi, turnayı gözünden vurmak sayanların pek çok olduğunu sana söylemenin gereği yok. Üvey kardeşi de yeniden bol paraya kavuşmuştur. Gel gör ki kumar borçları derken, yeni çılgınlıklar peşinde koşmak derken bu parayı da korkunç bir hızla har vurup harman savurmuş. Genç adamın üvey ablasıyla arasındaki geçimsizlik babasıyla olan geçimsizliğinden de ileriymiş. Babasını ablasının kışkırtına inandığı için ona karşı derin, sonsuz bir kin beslediği sanılıyor. Şimdi öykümün en acı bölümüne geliyorum. Hendelciğim, yalnız ufak bir ara vererek yemek peçetesini su bardağına sığdırmanın olanaksızlığını belirtmek isterim. Peçetemi neden su bardağına tıkıştırmak istiyordum, dünyada bilemeyeceğim. Tek bildiğim şey, bir de baktım çok daha yüce amaçlara uygun düşecek bir azim ve sebatla peçeteyi ille bardağın kapsamına sığdırmak için uğraşıp didinmekteyim. Herbert'a yeni baştan teşekkür ederek özür diledim. O da şen şakrak bir şey değil dedi. Sonra öyküsünü bıraktığı yerden anlatmaya başladı. Derken sahneye, istersen bir baloda diyelim, ister at yarışlarında ya da başka bir yerde bir genç adam çıkıyor. Bu adam Miss Havisham'ın peşine düşüyor, onu sevdiğini söylüyor. Kendisini ben hiç görmedim çünkü bu anlattıklarım 25 yıl önce geçmiş şeyler. Hendel senle ben daha ortada yokken. Gene de kendisinin gösterişli bir adam olduğunu babamdan duydum. Tam bu amaca uygun adamdı der babam. Ama bir centilmen olmadığında kesinlikle direnir. Ona aldanıp centilmen sayanların peşin yargıyla davrandıklarını ya da bilgisiz kişiler olduklarını ileri sürer. Çünkü içten centilmen olmayan bir kişinin dünyada hiçbir zaman dıştan da centilmen olamayacağına babam inanmıştır. Der ki ne kadar cila sürersen sür ağacın damarını saklayamazsın der. Sen cila vurdukça damar da kendini dışarı vurur der. Ya işte böyle. Bu adam Miss Havisham'ın peşinden ayrılmıyor, ona derinden bağlı olduğunu söylüyormuş. Anladığıma göre genç kız o zamana dek erkeklere karşı pek bir eğilim göstermemiş. Ne var ki içindeki tüm gizli ateş şimdi dışarı vurmuş. Miss Havisham bu adama delicesine tutulup aşık olmuş. Ona düpedüz tapındığını kimseden gizlemiyormuş. Adam onun sevgisini öyle hesaplı, bilinçli olarak sömürmüş ki kızdan büyük paralar sızdırmayı başarmış. Sonunda onu kandırmış. Üvey kardeşine babalarının bir zayıflık dakikasında bıraktığı payı son derece pahalıya satın aldırmış. Gerekçe olarak da kocan olduğum zaman her şeyini ben çekip çevireceğim, her işini ben yapacağım diyormuş. Senin vasin Bay Jaggers o zamanlar Miss Havisham'ın vekili değilmiş daha. Miss Havisham desen küçük dağları ben yarattım havalarında. Gözünü de aşk bürümüş olduğundan kimselerin verdiği aklı beğenmezmiş. Akrabalarının hepsi babam dışında yoksul çıkarcı kişilermiş. Babam da yoksulmuş, yoksul olmasına da kıskançlığı el etek öpmesi yokmuş. Bu yüzden ailenin en bağımsız, açık sözlü kişisi olarak Miss Havisham'ı uyarmış. Bu adama çok şey veriyorsun, kendini gözü kapalı onun insafına bırakıyorsun diye. Miss Havisham ilk fırsatta hem de adamın yanında babamı hışımla evden kovmuş. O gün bugündür görüşmüyorlar. Miss Havisham'ın en sonunda ölümü şu masaya yatırdıkları zaman Matthew beni görmeye gelecek dediğini anımsadım. Herbert'a babasının Miss Havisham'a beslediği kinin neden böylesi köklü olduğunu sordum. Kinden değil dedi Herbert. Yalnız Miss Havisham nişanlısının yanında babamı çok kötü suçlamış. Yaltaklanarak Miss Havisham'a kendi çıkarı için yıranmak istediğini, bunu yapmayınca düş kırıklığına uğradığını söylemiş. Şimdi babam kalkıp oraya giderse Miss Havisham'ı haklı çıkarmış gibi olacağını düşünüyor. Hem ona karşı hem de kendine karşı. Neyse, biz gene o adama dönelim de onun işini bitirelim şimdi. Düğün günü saptanmış, gelinlik satın alınmış, balayı gezisi kararlaştırılmış, düğün çağrıları yollanmış. Düğün günü gelip çatmış ama damat gelmemiş. Damadın yerine bir mektup gelmiş. Herbert'ın sözünü keserek, bu mektubu Miss Havisham nikah töreni için giyinirken almış değil mi diye sordum. Saat 9:20 kala. Dakikası dakikasına diyerek Herbert başını salladı. Sonra evdeki bütün saatleri de o dakikada durdurtmuş. O taş yürekli mektupta adamın evlenmekten caydığı dışında ne yazıyormuş anlatamam çünkü bilmiyorum. Miss Havisham tutulduğu ağır hastalıktan kalktığı zaman evini harabeye çevirmiş bildiğin gibi. Ondan sonra da bir kez bile gün ışığına çıkmamış. Dinlediklerimi bir süre kafamda evirip çevirerek hepsi bu mu diye sordum. Benim bildiğim bu. Gerçeği sorarsan bu bilgiyi de duyduklarımı kendiliğimden birleştirmek yoluyla edindim. Çünkü babam bu konuya hiç değinmez. Miss Havisham beni çağırdığı zaman bile babam bana ancak bilmem anlamam gerekenleri anlattı. Ha, bir şeyi unuttum. Miss Havisham'ın boş yere güvendiği adamın işin başından beri üvey kardeşle birlik olduğu sanılıyormuş herkesçe. Birlikte düzen kurduklarına, sonra da kârı paylaştıklarına herkes inanıyormuş. Adamın Miss Havisham'la evlenerek bütün serveti ele geçirmek istemeyişine şaşarım dedim. Herbert, belki evliydi diye karşılık verdi. Belki de kızcağızı herkese karşı böyle zalimcesine küçük düşürmek üvey kardeşin başının altından çıkan bir tasarıydı. Ama bak gene söyleyeyim, bu konuyu hiç bilmiyorum. Ben gene bir süre düşündükten sonra ya o iki adam ne oldular diye sordum. Giderek daha sefil, daha aşağılık olup çıkmışlar. Bundan daha aşağılık olunabilirse elbet. Bir yandan da borca batıp sürünür durumlara düşmüşler, mahvolmuşlar. Yaşıyorlar mı şimdi? Bilmiyorum. Biraz önce Estella'nın Miss Havisham'la bir hısımlığı yok dedin. Evlatlık olduğunu söyledin. Ne zaman gelmiş o eve? Herbert omuz sikti. Ben kendimi bildim bileli Estella Miss Havisham'ın yanındadır. Başkaca bildiğim yok. Sonra Herbert öyküyü bitirip pencereden dışarı fırlatırcasına ''Şimdi Hendelciğim aramızda hiçbir gizli saklı kalmadı.'' dedi. Miss Havisham'la ilgili olarak ben ne biliyorsam sen de biliyorsun. Benim bütün bildiklerimi sen de biliyorsun Herbert. %100 inanıyorum buna. Demek ki aramızda hiçbir anlaşmazlık, rakiplik konusu çıkamaz. Seni bu duruma yükselten Bill'in Nimet'in gizlilik koşuluna gelince, hani onun kimliğini sorup konuşmaman koşulu demek istiyorum. Şuna %100 güvenebilirsin ki ne ben ne de benim yakınlarım bu konuyu kurcalamayacakları gibi açmayacaklar bile. Doğruyu söylemek gerekirse Herbert bunları öyle bir incelikle söylemişti ki, daha yıllar yılı babasının çatısı altında yaşayacağım halde bu konunun bir daha açılmayacağına inanmıştım. Beri yandan da öyle anlamlı konuşmuştu ki veli nimetimin Miss Havisham olduğundan benim gibi emin olduğunu açıkça hissettim. Konuyu açıklığa kavuşturup ortadan kaldırmak niyetiyle sözü buraya getirdiğini önceden anlayamamıştım. Ama şimdi anlıyordum. Çünkü bunları konuşup üstümüzden atınca öyle bir rahatlayıp hafiflemiştik ki. Neşeli, candan çene çalıp duruyorduk. Bir ara Herbert'a mesleğinin ne olduğunu sordum. Kapitalist diye yanıtladı. Gemi sigortası. Benim çevreme bakınarak odada gemilerle, sigorta işleriyle ilgili bir şeyler aradığımı sezmiş olsa gerek ki çalışma yerim kentin göbeğindedir dedi. Kentin orta göbeğinde gemiler sigorta eden adamların zenginlikleriyle önemlerini düşündükçe gözlerim kamaşıyordu. Öyle ki bir zamanlar genç bir sigortacıyı şu yumruklarımla yere serip o uyanık gözlerinden birini morarttığımı, sorum yüklü kafasını yardımı düşündükçe ürpermeye başlamıştım. Neyse ki Herbert Pocket'ın hiçbir zaman çok zengin, çok parlak bir adam olmayacağı bilmem neden gene içime doğdu da rahat bir soluk aldım. Sermayemi yalnızca gemi sigorta işine yatırmakla yetinecek değilim. Sağlam bir şirket bulursam hayat sigortası piyasasından da hisseler alacağım. Oradan yönetim dalına kaymak niyetindeyim. Ufak çapta madencilik yapmayı da tasarlıyorum. Bunların hiçbirisi benim armatörlük işine doğrudan doğruya atılıp birkaç tonluk gemi kiralamama nasılsa sekte vuramaz. Ticaret alanına atılacağımı sanıyorum dedi Herbert arkasına yaslanarak. Doğu Hint adaları ile ipekli kumaş, şal, baharat alışverişi yapmak istiyorum. Boyalar, ilaçlar, nadide ağaçların keresteleri. İlginç bir ticaret alanıdır bu. Kârı da büyük müdür diye sordum. hem de nasıl büyük. Kafam gene bulanmış, onun geleceğinin benimkinden de büyük olanaklarla dolu olduğuna inanmaya başlamıştım. Herbert baş parmaklarını yelek kollarından içeri sokarak, Batı Hint adalarıyla da alışveriş yapacağımı sanıyorum diye ekledi. Şeker, tütün, rom alacağım oradan. Seylan'a da gideceğim, özellikle fil dişi almaya. Bu alım satım işlerinin görkemiyle iyice gözlerim kamaşmış olarak arkadaşıma şu sırada sigortaladığı gemilerin nerelere gidip geldiğini sordum. Sigorta yapmaya daha tam olarak başlamadım dedi. Piyasayı kolaçan ediyorum. Bu kolaçan etme işi Bernard'ın hanına daha bir uygun düşüyordu sanki. Ciddilikle ha diye baş salladım. Evet, bir hesap işleri bürosunda çalışıyorum. Bir yandan da piyasayı kolaçan ediyorum. Hesap işleri kazançlı mıdır bari? Herbert sorumu soruyla karşıladı. Kim, büroda çalışan gençler için mi demek istiyorsun? Evet, senin için. Yok, hayır, benim için kazançlı sayılmaz. Herbert bunu kafasında ince hesaplar yapıp kesin sonuçlar çıkaranların tavrıyla söylemişti. Kazancım gözle görülür türden değildir demek istiyorum. Açıkçası elime pek bir şey geçmiyor. Bir yandan kendi ekmeğimi kendim kazanmak zorundayım. Hiç de kazançlı bir işe benzemiyordu doğrusu. Böyle bir gelirin ucundan iyi bir sermaye biriktirmenin çok zor olacağını düşündüm. Bu düşüncemi belirtmek istercesine başımı yandan yana salladım. Herbert Pocket, şu var ki piyasayı kolaçan edebiliyorsun dedi. Bu işin üstünlüğü bu ya zaten. Hesap işlerinde çalışıyorsun ve piyasayı bol bol kolaçan ediyorsun. Anlarsın ya. Anladığıma göre hesap işlerinde çalışmazsan piyasayı kolaçan edemezsin demeye getiriyordu ki çıkardığı bu sonucu garipsedimse de bu konuda o benden daha deneyimli olduğundan sesimi çıkarmadım. Derken bir gün beklediğim fırsat eline geçer diye Herbert ekledi. Kolları sıvayıp atılırsın üstüne, yaparsın sermayeni, ondan sonra da artık işin iş. Bir kez sermayeni kurdun mu tek yapacağın şey sermayeyi işletmek. Bu konuşma onun bahçedeki kavgamızı yönetmesine benziyordu. Pek benziyordu hem de. Yoksulluğa katlanışındaki tutumu da o günkü yenilgisini kabullenişine eşti. Bana öyle geldi ki bahçedeki çocuk benim yumruklarımı nasıl karşılamışsa bu genç adam da şimdi hayattan yediği sileleri tıpkı öyle karşılamaktadır. En gerekli olan birkaç parça eşyanın dışında hiçbir şeysi olmadığını anlamaya başlıyordum. Çünkü neyi sorsam benim için özel olarak kafeteryadan ya da başka yerden getirtilmiş olduğunu öğreniyordum. Beri yandan bu genç adam kendi kafasında daha şimdiden kurmuş olduğu büyük serveti öyle bir alçak gönüllüydü ki. Doğrusu bana karşı burnu büyüklük etmediği için minnet bile duyar gibi oldum. Bu onun yaratılıştan sevimli olan huylarına bambaşka bir tatlılık katıyordu. Çok iyi anlaşmıştık. Akşamleyin çıkıp sokaklarda dolaştık, indirimli biletle tiyatroya gittik. Ertesi sabah Westminster Abbey Kilisesi'nde duamızı ettik, öğleden sonra da parklarda gezdik. Bu parklardaki faytonların sayısız atlarını acaba kimler nallıyor diye merak ettim. Keşke Joe nallasaydı dedim içimden. O pazar işi abartmadan düşünmeye çalıştımsa da Joe ile Biddy'den ayrılalı aylar geçmiş gibi geldi bana. Onlarla arama giren uzaklık da bu ölçüye göre büyüyor, köyümüzün batakları dünyanın öbür ucunda kalıyordu sanki. Bundan önceki en son pazar gününde eski bayramlıklarımı giyerek köyümüzün kilisesine gitmiş olmam, hem yer hem zaman kuralları, hem ay hem güneş takvimleri yönünden akıl dışıydı. Bir sürü akıl dışı olanaksızlıkların toplamıydı. Gel gelelim Londra'nın o civcivli kalabalığında, akşamları öylesine şıkır şıkır aydınlatılan o sokaklarda bile karşılaştığım kimi şeyler, evimi, ocağımı böyle dağlar ardına attığımdan ötürü beni kınıyormuş gibi gelerek içimi karartıyordu. Geceleri ise Bernard'ın hanının avlusunda sözüm ona bekçilik yaparak dolaşan sarsak zefilin ayak sesleri yüreğimde kof yankıları uyandırıyordu. Pazartesi sabahı 9'a çeyrek kala Herbert işbaşı yapmaya, herhalde biraz da piyasayı kolaçan etmeye gitti, ben de onun yanına katıldım. 1-2 saat sonra işten çıkınca beni Hammersmith'e götürecekti, ben de bu arada oralarda oyalanarak onu bekleyecektim. Geleceğin sigortacılarını içeren yumurtalar, deve kuşu yumurtaları gibi tozlu sıcak folluklarda kuluçkaya konuyor olsalar gerekti. Geleceğin kapitalist devlerinin çalıştıkları yerleri görünce bu yargıya vardım. Herbert'ın muhasebeciye yardımcılık ettiği yer, kolaçana elverişli bir yer gibi de gelmedi bana. Her yanı islere, tozlara bulanmış bir yapının avludan çıkılan ikinci katının arkasındaydı. Pencereleri de sokağa değil, başka bir yapının ikinci katına bakıyordu. Öğle sularına kadar bekledim. Sonra borsaya gidip baktım. Deniz ulaşımcılığıyla ilgili bildirilerin altında oturan cakalı bir takım adamlar gördüm. Hepsini de büyük birer tüccar sandığımdan yüzlerinin neden böyle asık olduğunu anlayamadım. Herbert çıkınca gidip ünlü bir lokantada karnımızı doyurduk. O zaman lokantaya bayıldım ama şimdi düşünüyorum da tüm Avrupa'nın en düşkün aşevi olsa gerekti. Çünkü masa örtüleriyle çatal bıçaklardaki, garsonların üstündeki salçayla yağın, etlerin üstündekilerden daha bol olduğu o gün bile gözümden kaçmamıştı. Yemeğimizi bitirdik. Tabak dışındaki yağlardan para almadıkları için oldukça hesaplı bir fatura ödedik. Hana dönüp benim küçük çantayı aldık, sonra arabayla Hammersmith'e gittik. Hammersmith'e vardığımızda saat 2-3 sularıydı. Arabadan inip azıcık yürüyünce Bay Pocket'ın evine vardık. Bahçe kapısının mandalını kaldırınca ırmak kıyısındaki küçük bir bahçeye giriverdik. Bay Pocket'ın çocukları çevrede koşuşup oynamaktaydılar. Beni kişisel yönden ilgilendiren bu konuda kendi kendimi aldatmıyorsam, Bay ve Bayan Pocket'ın çocukları kimsenin el cazıyla değil de kendi kendilerine düşüp kalkarak yetişiyorlardı. Bayan Pocket bir ağaç altındaki bahçe sandalyesine oturmuş, ayaklarını başka bir bahçe sandalyesine dayamış, kitap okumaktaydı. Çocuklar oynaşırken dadıları olan iki kadın da bahçeyi seyrediyordu. Herbert, anneciğim, Bay Pipi getirdim size, dedi. Bayan Pocket da beni güler yüzlü, gene de ağırbaşlı bir selamla karşıladı. Bu sırada dadılardan birisi çocuklardan ikisine doğru seslenmekteydi. Bay Alec, Miss Jane, o fundaların üstünden atlayıp durursanız suya düşüp boğulacaksınız. O zaman da babanız ne der sonra? Bu dadı bir yandan da Bayan Pocket'ın mendilini yerden alarak bununla altı ediyor kuzum hanımcığım diye söylendi. Bunun üzerine Bayan Pocket gülüp eksik olma Flaps'ın diyerek bu kez tek bir sandalyeye yerleşti, yeni kitabını okumaya daldı. O saat yüzünde kitabını günlerdir aralıksız okumaktaymış gibi bir dikkat belirdi, kaşları ilgiyle çatıldı. Gel gelelim daha 5-6 satır bile okumamıştı ki gözlerini bana dikerek anneniz iyidir ya umarım diye sordu. Bu beklenmedik soru beni öyle afallattı ki kemküm ederek anam sağ olsaydı herhalde iyi olurdu, gösterilen ilgiye sevinerek kendi de selamlarını yollardı gibilerden bir şeyler gevelemeye başladım. Neyse tam o sırada dadı imdadıma yetişti. Mendili yerden alarak işte dedi. Alın size varan 7. Bugün size neler oluyor anlamıyorum hanımcığım. Bayan Pocket kendi malını önce hiç görmediği bir şeymiş gibi anlatılmaz bir şaşkınlıkla eline aldı. Sonra tanımışçasına bir gülüp eksik olma Flaps'ın diyerek beni unuttu, yine kitabını okumaya koyuldu. Üzerimize inen kısa dinginlikten yararlanarak bahçedeki çocukları saydım. Düşe kalka büyümenin çeşitli aşamalarından geçmekte olan tam 6 tane küçük Pocket saydım. Ben tam bu sayıya ulaşmıştım ki bir yedincisinin sanki havada bir yerden acı acı ağlayan sesi geldi. Flaps'ın "Aa, bu da bebecik değilse ne olayım?" dedi. Bu işe pek şaşmış gibiydi. "Sallanmasana Millers, çabuk ol." Öteki dadı olan Millers eve gitti, yavrunun sesi de yavaş yavaş dindi. Bu arada Pocket okumasına hiç ara vermediğinden elindeki kitabın ne olabileceğini merak ettim. Bay Pocket'ın çıkıp yanımıza gelmesini bekliyor olsak gerekti. Her neyse orada bahçede durmuş bekliyorduk işte. Bu arada ben de bu aileye özgü ilginç tuhaf bir durumu görüp inceleme fırsatını bulmuştum. Şöyle ki çocuklardan herhangi biri oyun arasında annelerinin yanına yaklaşırsa illa ayakları takılıp sendeleyerek onun üstüne yuvarlanıyorlardı. Bayan Pocket bu işi kısa süren bir şaşkınlık, çocuklarsa uzun süren yaygaralarla karşılıyorlardı. Bu şaşılası duruma bir türlü akıl erdiremiyor, bu konuda içimden çeşitli kuramlar yürütmekten kendimi alamıyordum ki bir süre sonra kucağında bebecikle Millers çıka geldi. Bebe Flaps'ın kucağına verildi, Flaps'ın da tam bebeği Bayan Pocket'a vermek üzereydi ki bebeğiyle birlikte tepe taklak Bayan Pocket'ın üstüne öyle bir yıkılış yıkıldı ki neredeyse öte yana düşecekti. Herbert'la ben hemen atılıp onu tuttuk. Bayan Pocket gözlerini bir an için kitabından ayırarak ''Ne tuhaf Flaps'ın'' dedi. ''Bugün herkes yuvarlanıp duruyor.'' Kıpkırmızı kesilmiş olan Flaps'ın ''Tuhaf da söz mü hanımcığım?'' dedi. ''Ne koydunuz siz oraya kuzu?'' ''Nereye ne koydum?'' diye Bayan Pocket sordu. Flaps'ın ''Tanrı sizin iyiliğinizi versin, ufak taburenizmiş ayol'' diye söylendi. ''Eteklerinizin altında saklı tutarsanız elbet herkes yuvarlanır ya. Buyurun biraz bebeceği siz alın da kitabınızı ben tutayım hanımcığım.'' Bayan Pocket dadının sözünü dinleyerek bebeği bir süre dizinde beceriksizce dandini yaptı. Öbür çocuklar bebeğin içerisinde oynaşıyorlardı. Çok kısa bir süre sonra Bayan Pocket bütün çocukların eve götürülüp öğle uykusuna yatırımları için kesin bir buyruk verdi. Böylelikle daha o ilk gün bu aile konusunda ikinci bir gerçek daha öğrenmiş oldum. Küçük Pocket'lar düşüp kalkarak bir de yatıp kalkarak büyümekteydiler. Flaps'ın da Millers çocukları bir kuzu sürüsü gibi eve götürdükleri zaman Bay Pocket çıkıp benimle tanışmaya geldi. Yüzünde biraz şaşkın bir ifade vardı. İşleri düzene sokmaktan umudunu kesmiş gibi. Kırlaşmış saçları da karmakarışıktı. Bu koşullar altında onun bu görünümü bana pek doğal geldi. 23. Bay Pocket beni gördüğüne sevindiğini söyledi. Umarım siz benimle tanıştığınızda üzülmemişsinizdir dedi. Sonra tıpkı oğlununkine benzeyen bir gülüşle inanın hiç de ürkütücü bir insan değilimdir diye ekledi. Şaşkın, dalgın tutumuna, saçlarının çok kirlenmiş olmasına karşın genç görünüşlü bir adamdı. Davranışları da çok rahattı. Rahat derken yapmacıktan uzak oluşunu belirtmek istiyorum. Yoksa o şaşkın ne yapacağını bilemez hallerinde insanı gülümseten bir şey vardı. Onu düpedüz gülünç olmaktan bu gülünçlüğü kendisinin de algılaması kurtarıyordu. Benimle bir süre konuştuktan sonra kara biçimli kaşlarını hafifçe biraz da kaygıyla çatarak Bay Pipe hoş geldin dedin ya benim dacığım diye sordu. Bayan Pocket bakışlarını kitabından ayırarak evet dedi. Sonra bana bakıp dalgın dalgın gülümseyerek portakal çiçeği şerbetinden hoşlanıp hoşlanmadığımı sordu. Bundan önceki konuşma ve konularımızla uzak yakın hiçbir ilişkisi bulunmadığından bu sorunun da ötekiler gibi salt konuşmuş olmak ya da konuşmamış olmamak amacıyla ortaya atıldığına karar verdim. Orada birkaç saat içinde öğrendiğimi hemen anlatmamda bir sakınca yoktur sanıyorum. Bayan Pocket bir rastlantı sonucunda Sir unvanını alan sonra da ölen bir soylunun kızıymış. Bu soylu babanın çok kesin bir inancı varmış. Ona sorarsanız kendi babası gerçekte baronet unvanı alacakken birilerinin saf kişisel nedenlere dayanan inatçı muhalefeti yüzünden alamamış. Bu birilerinin kim olduğunu o zaman anladımsa bile çoktan unuttum. Kralın kendisi miymiş, başbakan mı, maliye bakanı mı, Canterbury başpiskoposu mu, öyle birileri işte. Böylece Bayan Pocket'ın babası da baştan sona kendi sanrılarının ürünü olan inancının kendine verdiği hakla yeryüzünün soyluları arasına katılmış. Kendisinin şövalyeliğe yükselmesi de sanıyorum parşömen kağıdı üzerinde yürütülen kıran kırana bir bildiri çatışmasında kaleminin ucuyla İngiliz gramerine yönelttiği hızlı bir saldırı sayesinde gerçekleşmiş. Bir de bilmem hangi büyük yapının temeli atılırken ilk taşı yerleştiren bilmem hangi saraylıya kireçli harcı ya da malayı uzatmasından ötürü. Her neyse, bu baba kız çocuğunun büyüyünce unvan sahibi bir soyluya varması gerektiğini pek doğal saydığı için ev yönetimi gibi avam tabakasına özgü bayağı işleri öğrenmekten kesinlikle uzak, habersiz tutarak el bebek gül bebek büyütmüş. Bu akıllı baba kızını bu yönlerden göz altında tutmayı öyle güzel başarmış, çevresine öyle dikkatli gözcü ve bekçiler dikmiş ki kız hiçbir işten anlamayıp hiçbir işe yaramayan katıksız bir süs eşyası olup çıkmış. Kişiliği böylesi mutlu ve başarılı bir biçimde gelişen kız çocuğu, genç kız olur olmaz Bay Pocket'la tanışmış. Kendisi de çiçeği burnunda bir delikanlı olan Bay Pocket, Lordlar Kamarası'na mı girsin ya da piskoposluk tacına mı aday olsun henüz karar veremez bir durumdaymış. Ne var ki bunlardan birinden birini seçmek yalnızca bir zaman sorunu olduğuna göre genç adam sevdiği kızla anlaşmış. Zamanı perçeminden tutup kendilerinden yana çekmeye karar vermişler ki görünüşe bakılırsa perçem enikonu uzunmuş. Sağ görülü soylu babaya haber vermeksizin evlenmişler. Kızına verecek ya da kızından esirgeyecek iyi dileğinden başka bir şeyi zaten olmayan baba kısa bir çatışmadan sonra yola gelmiş, bu çeyizi de büyük gönüllülükle genç evlilere bağışlamış. Bay Pocket'a aldığı kızın prenslere layık bir hazine olduğunu bildirmekten geri kalmamış. Bay Pocket o günden bu yana hazinesini dünya işlerine yatırır dururmuş da eline geçen kazancın pek aman aman bir şey olmadığı sanılıyormuş. Bununla birlikte her nedense çevresi Bayan Pocket'a saygı karışık bir acımayla bakıyordu. Bir unvan sahibiyle evlenmedi diye. Beri yandan Bay Pocket'a karşı da herkes hoşgörü karışık, tuhaf bir kınayış gösteriyordu. Hiçbir zaman bir unvan edinemedi diye. Bay Pocket beni içeriye alarak odamı gösterdi. Özel oturma odam olarak da kullanabileceğim gibi döşenmiş, sevimli bir yerdi burası. Sonra ev sahibim benimkine benzeyen iki odanın daha kapılarını çalarak bunlarda kalan Drummle ve Startop adındaki öğrencileriyle tanıştırdı. Yaşlı duruşlu, iri yarı bir genç adam olan Drummle ıslık çalmaktaydı. Yaşça da, cüssece de ondan küçük olan Startop kitap okumaktaydı. Aşırı bir bilgi akımıyla yüklerse patlayacağından korkuyormuş gibi kafasını iki eliyle sımsıkı tutmuştu. Karı koca Pocket'ların ikisinin de kendilerini başkalarının ellerine bırakmış gibi bir tutumları vardı. Öyle belirgindi ki bu, eve gerçekte egemen olup onların burada yaşamasına izin veren kişinin kim olduğunu merak ettim. Sonunda bu atsız iktidarın evde çalışan işçiler olduğunu anladım. Rahatlık düzen yönünden iyi bir yoldu bu belki. Ne var ki pahalıya çıktığı gözle görülüyordu. Çünkü işçiler boğazlarına iyi bakmayı, kendi bölümlerinde bir sürü konuk ağırlamayı kendilerine görev sayıyorlardı. Bay ve Bayan Pocket'ın da çok iyi yiyip içmesine izin veriyorlardı doğrusu. Gene de bana sorsalar evin mutfak bölümünde pansiyon kalmayı seçerdim. Ama bunun için kendimi savunacak yetenekli olmam gerektiğini de biliyordum. Çünkü ben eve yerleşeli daha bir hafta olmamıştı ki Pocket ailesiyle tanışmayan bir komşu hanımdan bir mektup geldi. Bu komşu hanım Millers'ın bebeciğe tokat attığını görmüş, bunu bildiriyordu. Bayan Pocket mektubu alınca büyük bir üzüntüye boğularak hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Komşular başkalarının işine karışmasalar olmaz mı, anlayamıyorum deyip duruyordu.